Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Hüsnü Kirazoğlu. Az önce göbeğimi çektim de onda.
Ben de göbeğimi çekiyorum şu an. Güzel bir başlangıç oldu. Videonun başında bir şey fark ettiniz. Ne var? Sponsor yok.
Yok mu?
Bu video Trade Reaper ile işlenmedi.
Aha, öyle mi?
Niye? Çünkü sponsorlarımız ikinci dönemde yoklar.
Ağla. Çevik ağla. Ben de ağlayayım gerçi.
İşte ben de hep söylüyorum zaten. AMD alınmaz diyorum falan. İlk haberimiz ama AMD ile ilgili. Stabilite testi yapmışlar. AMD ve Nvidia'nın ekran kartı sürücüleriyle ilgili. Ve Windows'un LabKit isminde bir şey varmış. Yazılım kiti varmış. DirectX 9, DirectX 10, 11, 12 paketlerinde oyunları test ediyormuş. Render alıyormuş. Ve bunları arda arda yapıyormuş. Genel olarak testler sonunda enteresan bir şekilde diyorum. Çünkü benim bundan önceki deneyimlerim pek öyle değildi. AMD sürücüleri Nvidia sürücülerine göre çok daha stabil çıkmışlar. Teste katılan ekran kartlarına baktığımızda Radeon RX Vega 64, RX 580, RX 560, Pro WX 9100. Mesela böyle bir ekran kartı var mıydı bilmiyorum. WX 7100, WX 3100 bunlar workstation kartları. Yani iş istasyonlarında render alırken ya da işte o tip işleri hızlandırmak için kullanılan kartlar. Nvidia tarafında GTX 1050. Bu arada GTX 1050 bir tablo var şu anda. Görüyordur izleyenlerimiz. En stabil kart. Bir de 1080 Ti. Bak ya en ucuzunu alacaksın
ya, en
ya en pahalısını alacaksın. Arada alırsan stabil değil. GTX 1060, Quadro P5000 var. Quadro P4000 var. Zaten görüyorlar, ben niye sarıyorum. Bir tablo var yani ekranda, değil mi? Bir de zorlanıyorum ben say say.
Sal geç, boş ver, rahat ol. Bu haberin kaynağı acaba, şimdi bu haberin kaynağına ben baktım arkadaşlar, donanım haber gözüküyor. Acaba sponsorumuz bitti. AMD ile tekrardan bir işbirliği yapabilir miyiz?
Niye olmasın? Niye olmasın?
Onun için ilk haber bu mu
hemen
acaba?
İyi, bak iyi, gördüğünüz gibi bizim sponsorumuzsanız ve hemen bırakırsanız yine de biz iyi kalmaya devam ediyoruz tarzında. Ama test gerçekten enteresan geldi. Her yerde yayınlandı. Tabii AMD bize basın bülteni olarak da geçti bunu.
Ha, tabii güzel bir yer
tuttuk falan diye. Çünkü en büyük sıkıntıları stabil olmamalarıydı. Ya ben hep anlatırım bunu. Uzun zamandır evde AMD kullanmadığım için ayıptır söylemesi. İş yerinde kullanıyoruz ama çok hızlı kartları var. Şöyle bir durum oluyordu mesela.
Sen var ya, alırsın sponsorla.
Abi bak, Need for Speed döneminde Need for Speed 2 Underground çıktı. O zaman bende şey vardı işte, Radeon serisinde ekran kartları var. Niye? Fiyat performansa deliler,
evet,
yani.
Evet, o zaman çok meşhurdu.
Çılgın. Tepesine evet. Tepesine vuruyor Nvidia'nın. Abi oyunu millet bitirdi. İki kere bitirdi. Üç kere bitirdi. Modluyorlar falan. Shine Mine ekliyorlar oyuna. AMD'nin stabil sürücüleri çıktı. Oyunu doğru dürüst frame düşmeden oynayabildiğimiz. Tamam. Çünkü Nvidia'nın orta seri ekran kartı böyle üst seviye takıyordu böyle. Tokat manyağı yapıyordu üst seride AMD'yi. Çıktı. Dedim bu mu stabil? Yine oynayamıyorum. Oyunu oynayamadık. Yani o öyle gitti. Battlefield 3-4 dönemleri. Abi bende SSD falan var. Daha o zaman kimse de yok, tamam mı? 128 GB bir SSD var bende. Ve benim artistliğim şu. Ben giriyorum, diğerlerini bekliyorum. Sonradan ekleniyor diğerleri. Çünkü o zaman SSD o kadar pahalı bir şey ki. Biz de test ürününe gitmiş takmışız makine. Artistliğimizi yapıyoruz. Para falan verdiğimiz yok. Abi oyun yüklenmiyor. Bekliyorum bekliyorum, yüklenmiyor. Sonra 2 ay sonra falan bir sürücü çıktı. Sürücünün bug'lar kısmını okuyasım geldi. Okuyorum yani, çok enteresan, ne düzelttiler bu sefer diye. Battlefield'deki yüklenme gecikme sorununu çözdük diyor. Ulan ekran kartı sürücüsünden. Dedim ki ondan sonra AMD sen burada dur. Güzel, evet. Ben seni Trade Reaper'la güçlendirilmiş olan render sistemini. Ben diğer tarafta Nvidia ile devam edeyim dedim ve memnundum yani. Bu test beni o yüzden şaşırttı. Adamlar bayağı bir toparlamışlar. Zaten şimdi kullanıcıların da yorumlarına baktım orada özellikle. Onlar da diyor. Abi son dönemde bayağı toparladılar diye. Herkes güzel. Şikayetçiymiş. Tek ben değil yani. Orada yalnız değilim. Güzel. Orada sevgiyle hepsine sarılıyorum o kullanıcıları.
Ama toparlaması iyi. Rekabet her zaman güç getirir yani.
Tabii canım yani. Zaten sürücü birimine önem vereceklerini belirtmişlerdi. Şimdi sürücülerin içindeki detay seviyesi de çok farklı mesela. Hız aşırtma konusunda bile sürücünün kendi içinde bir paket var kullanıcılara yardımcı olan. Çok ince detayları hız aşırtabildiğin. Rolls-Royce'dan çok enteresan bir haber geldi. Şimdi bilim kurgu filmlerinde görmüşsünüzdür. Bir şey bozulur abi. Hop robotları sal derler. Çıkır çıkır küçük robotlar, evet. Tamir eder. O uçmaya devam eder. Aynı ya da işte gördüm. Gitmeye falan. Bilim kurgu filmleri. Bilim kurgu filmleri. Sen de gördün ya o filmi.
Gördüm tabii o film. Evet,
çok
o,
ünlü bir film. Evet. O film. Şimdi Rolls-Royce'da uçaklar için böyle küçük böcekler yapmış. Uçak motoruna salıyorlar abi robotları. Robotlar diyor ki bak burada bir arıza var. İşaretledik. Burada bir arıza var. İşaretledik. Rolls-Royce diyor ki 5 saatlik işi 5 dakikaya indiriyor diyor.
Peki. Çok güzel. Ama şimdi bak, senin aklına gelen soruları ben aklıma getiriyorum şu anda. Bu savaş teknolojisi. Yok yok, o değil.
Robotlara silah verdim. Robotlar 10 saatlik robot.
Dışarıdan hacklenebilirse.
Ya şimdi burada şöyle bir olay var.
Ama uçak da eklenir gerçi.
Abi uçak uçarken değil. Yani bu tam o fantazi değil.
Ha öyle mi? Ha pardon.
Şimdi Rolls Royce diyor ki uçak iniyor diyor. Bizim bu motoru kontrol ederken diyor arıza tespit işlemimizde diyor şey yapıyoruz diyor. Tek tek bakıyoruz filan. Biz robotları salacağız diyor. Robot bize şeyi söyleyecek diyor. Abi buraya da bak, buraya da bak.
Ya Rolls Royce araba değil mi diye.
Abi adamlar yani yıllardan beri en ünlü uçak motoru üreticilerinden bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı'nda filan da bayağı aktif roller. Ve yani daha o zaman bile anlatıyorlar diyor. 110 bin parçalı motor filan diyor. 110 bin parça.
Böh.
Daha İkinci Dünya Savaşı döneminde adamlar bunu yönetebiliyorlar filan. Benim aklım hala almıyor. Amerikalılar en azından bana göre bayağı ilerideler yani. Bayağı bir orada aramızda fark var.
Güzel yani. Demek ki Sabiha Gökçen'de daha az trafik olacak. Ne bileyim Atatürk'te daha az şey göreceğiz. Kargoyu
yolları teknik bana. Servisindeki kardeşlerimiz daha az yorulacaklar.
Daha az yorulacaklar diye. O zaman ben oyun haberleri vereyim. İki tane kısa oyun haberi vereceğim. Bir tanesi enteresan bir haber bence. Jade Raymond diye bir ablamız var. Güzelliğinin yanında. Oyun dünyası hep böyle çok güzel bir kadın olarak lanse
edilir. Güzel olunca niye altını çizdin?
Hayır.
Cinsiyet ayrımı yapma abi. Programcı mı değil mi? Oyuncu mu değil mi?
Bak işte hemen vuracak ya. Öyle bilinir yani. Öyle çevreci öyle tanır. Benim dünya evet bacımdır kendisi.
Şu şey neydi? Nintendo'nun kontrolcüsünü yalayan bir kız vardı. Ay Janet türü müydü o?
Olabilir bilmiyorum.
Öyle bir şey vardı. Her şeyi yalıyordu hatırladın mı?
Galiba.
Bu o değil herhalde.
Yok o değil tamam. O değil. O alakası yok ya. Bu abla en
o da
sonunda...
güzeldi bu arada.
Senin kendi fikrin ben bilmiyorum. Electronic Arts'ta çalışıyor şu anda. Fakat Ubisoft'ta çalışırken Assassin's Creed gibi markanın baş yapımcısıydı aslında kendisi. Ve şöyle bir itirafta bulunmuş. Şu an Electronic Arts çalışıyor ama biz Assassin's Creed'in bu kadar hani delicesine para basan bir seri olmasına şaşırdım diyor. Bu kadar büyük bir seri olmasını beklemiyorduk diyor. Ve şöyle bir bilgi paylaşıyor. Bu bilgi yatasa geldi. Normalde 3 oyun planlamışlar Assassin's Creed'le alakalı. Yani 1, 2, 3 bitti. Bu kadar. Hani böyle bir şey planlanmış. Ama işte diyoruz ya her tutan marka gibi bu tuttuktan sonra da sağılmaya devam ediyor diye. Kaçıncı, üçüncü oyunla oynuyoruz Allah bilir yani.
Abi çöpe atmak yerine piyasaya sürdük tuttu gibi bir şey bu yani.
Yani üç tane oyun planlanan şey sadece Assassin's Creed'in ikinci oyunu üç tane çıktı zaten. Hani Assassin's Creed 2, Brotherhood.
Ama bu ablayı niye attıkları belli. Yani inanmamış bu.
Projeye inanmamış.
Projeye yani. İnanmamış yani. Ondan sonra gitmiş.
Atmamış da olabilirler. Ya.
Bilseydim elektronik arsa geçmezdi.
O kendi de geçmiş olabilir. İkinci haberse biraz böyle old school diyebileceğim oyunculara yönelik bir haber olacak. Commandos seviyorsanız eğer bilgisayarlarınızda Commandos bu arada benim çok sevdiğim strateji oyunlarından biridir. Hatta en sevdiğim strateji serisi olabilir belki.
Müthiş bir stratejidir yani.
İnanılmaz. Son oyunu her şey. FPS olan iğrenç bir oyunu var ya onun. En
yok
son
abi.
Strike
ilk
Force.
Oyunda mesela o kadar müthiş bir strateji oyunudur ki geçemediğiniz bir el olduğunda köşeye geçiyordunuz sırtınızı duvara verip. Ateş etmeye başlıyordunuz pıt pıt pıt diye. Bütün üstteki adama gelip orada ölüyordu.
Gel yap. Ya evet o ama ilk oyunda bir iki yerde vardı sadece. Her yerde yoktu be.
Bayağı zor elleri geçtim öyle.
Şu an söyleyeyim mi? Şu anki oyuncuların birçoğu çok zorlanır bence Commandos'ta. Çünkü şu anda oyunlar çok daha basit hale gelmeye başladı.
O zaman bir yayın açıp göstereyim nasıl yapılacağını ona.
Pıt pıt. Abi şey vardı Commandos'ta. Üst tuşa basıyordun bölümü geçiyordun. Hile vardı açık hile vardı. CTRL shift ne? Basıyordun pıt diye bir sonraki bölüme geçiyordun.
İyi yapmış adamlar ne yapsınlar
o
ya.
O zaman hileler oyunun içindeydi ya. Evet, birçok oyunda vardı o. Sadece Commandos'ta değil. PlayStation oyunlarında vardı. PC'de vardı. Kod giriyordu. Mount & Blade'de de vardı. Direkt oyunun ekranından hile, ölümsüzlük, orada ele geçirme hepsini açabiliyordun.
Grand Theft Auto hala veriyor onu.
Yani neyse velhasıl çok dağıttık konuyu. Velhasıl kelam mevzu şu arkadaşlar. Commandos markası ölmüştü uzun bir zamandır. Fakat Calypso Media isimli firma Commandos'un yapımını sahip olan firmayı satın aldı. Ve Commandos'un büyük ihtimalle 1, 2, 3 ve 4. oyunun remaster versiyonu. Onları gelecek. İlk olarak böyle çıkacak. Çok gerekli mi? Değil. Neden? Remaster zaten oynayabiliyorsun Steam'de şu an Commandos'u. Ama heyecanlandıran haber şu. Commandos'un yeni oyun içinde çalışmalara başlanılacağı söyleniyor.
Bu arada Commandos'un müthiş haritaları vardı. Evet. Çok keyifli. Görsel olarak da çok keyifli. Dönemi için bence görsel olarak da çok güzel bir oyundu. İki boyutlu bir oyundu zaten.
Bir alternatifsiz bir oyundu. Yani evet. Desperado vardı. Hani aynı mantıkla çıkmış.
Aynı mantık. Birebir kopyaydı. Kovboydu yani.
Kopya kovboydu. Kötü de bir kopya değildi
açıkçası. Ben Desperado'yu daha çok sevmiştim ama nedense. O ortamı sevdiğimden herhalde. Evet, belki. Olabilir.
Commandos gerçekten nevi şahsına münasır oyunlardan bir tanesi. O yüzden ben isterim yani. Ama şey korkum var. Dördüncü oyun FPS'ye dönedin mi bilmiyorum sen Commandos'u.
Oynamadım bile yani düşün.
İğrenç. Evet. Yani İğrenç değildi ama iğrençti bence yani. Umarım FPS'e devam etmezler. Commandos herkes çünkü öyle sevdiler.
Bu arada benim tabii bu dediğim oyun ilklerden sonra o hile tamamen değişti. Tabii, oyunu tabii. Yapamaz hale geldiniz. Oyun gitgide zorlaştı. Ben 2'den sonra 2'nin yarısına kadar oynadım. 3'ü sadece izledim.
Çok zor abi. Çok zor. Bir yerden sonra acayip zorlaşıyor.
Bir de yani ekipteki herkesin ayrı bir yeteneği var. Evet. Ve onların gerçekten orada ne işe yarayacağını çok iyi kestirmeniz lazım. Yoksa sizi kesiyorlardı.
Çok deney yanıl bir de yani. Hani gittim evet. Oldu olmadı ya oldu. Acaba insanlar ama çok eğlenceliydi ya.
Şu an o kadar vakti var mı bir oyun ayıracakları?
Abi strateji oyunları ölüyor zaten. Neden? Çünkü insanlar artık daha casual şeyler istiyor ama sonuçta böyle bir şey var. Bir alıcısı da var. Var. Bak Civilization 6 Steam'de en çok oynanan ilk 20 oyun arasındaymış.
O da enteresan.
Ya Civilization çok ağır bir marka. Commandos'tan daha ağır bir marka.
Ama Civilization gibi de oyun yok.
İşte diyorum yok yani
ülke
yaparsan.
Ülke lideri şey hissediyorsun.
Ya gezegen lideri gibi hissediyorsun kendini. Yani yaparsan millet alır ama tabii şey var. Mesela Assassin's Creed yaptığın zaman 300 milyon oyuncu arasından birine satacağını biliyorsun. Ama Civilization yaptığın zaman 20 milyon oyuncu arasından birine satacaksın. Yani hani kitlesi evet. Dar. Ama iyi yaparsan o kitle alır onu her türlü.
Abi hiç unutmam, Fransa ile bir anlaşma yapacağız. Kadın dedi ki artık sana güvenmiyoruz. Çünkü üçüncü
çok
anlaşma.
Doğruymuş. Ben yapay zeka bile anlamış.
Üçüncü anlaşma artık çünkü. Her anlaşma yaptığımda güçsüz gördüğümde saldırıyordum. Ama olacak gibidir. Herkese saldırı olmuyor. Müttefik yapman lazım. Her şehirde senin olacak diye bir şey yok.
Bayağı
ama kültürleriyle fethediyorlar bu sefer
Kim
seni.
Kim Jong Çevik.
Atom bombası olunca çok güzel oluyor ama.
Bak nükleer çakarım kafanızı.
Çakıyorum ki. Sıkıntı değil. Gidiyor.
Bir şey söyleyeyim mi? Tüm diktatörlere Civilization oynatmak lazım. Heveslerini alsınlar.
Çok keyifli ya.
Atsınlar anladın mı? Hevesi at. Sonra normal yönetim.
Ama diktatörlerin orada kavrayamadıkları bir şey var. Şimdi mesela Kuzey Kore'ye bakıyorsun. Adam tarlayı öküzle çekiyor ama nükleer bomba var. Tamam mı köşede? Civilization'da öyle bir şey yok. Eğer sen hala öküzle devam ediyorsan abi adam nükleer bombayı sana çakıyor.
Senin Allah cezanı vermiyor.
Abi aslında dünya demek ki Civilization gibi gelişmiyor abi.
Hadi canım.
Şimdi Kuzey Kore'ye bakıyorsun adamda nükleer silah var. Kıtalar arası balistik füze falan deniyor tamam mı? Ama halkın yaşantısı pek...
Öyle yani adamların yaklaşımı o şekilde.
Oyun yanlış yapılmış buradan yetkilere. Bu uzay aracı güneşe dokunmaya gidiyor diye başlıklı bir haberimiz var. Şimdi merak etmedim herhalde güneşe çakacaklar falan ayrı bir şey. Ama çok benzer bir şey. NASA yeni bir uzay probu yapmış. 72 kilo ağırlığındaymış. Bir de bir kalkanı varmış özel. Bu kalkan sayesinde güneşe en yakın olduğu yerde bile sadece 85 derece ısınacakmış mesela alet. Ve güneşin yörüngesine girip güneşin o manyetik dalgalanmasını tam olarak kimyasını falan ölçeceklermiş. Adamlar güneşin yörüngesine uzay aracı yerleştiriyorlar
çok
ya.
Çok oynuyorlar abi. Bak bu bilim insanları çok oynuyor şu güneşle müneşle. Bak bir sinirlenecek.
Bir patlatacaklar bir gün.
3 derece bir atacak kendine
abi,
sıkıntı.
Abi 10 yıldır üzerinde çalışıyorlarmış ya aletin. Ve yakında fırlatacaklarmış.
Şimdi bak programcıları biliyoruz biz. Sen de biliyorsun. Bana daha çekmeyin. NASA çekime girmeden önce Mesut diyor ki bizim programcılar kahve edeceği kadar kod yazsa.
Oğlum çok sesli söyleme bunları. İzliyorlar bunu şu an.
Öyle mi?
Windows 11 çıktı demiştim tamam mı? Orada bir arkadaşımız var. İsmini vermeyeyim Ahmet. Dedi ki abi de çok doğru söyledin de.
Herkes ateş altına atıyor değil mi? Ben dedim böyle konuşma.
Sonra günü aradık. Abi biz böyle böyle bir şey düşünüyoruz. Sen ne diyorsun dedik.
O da haklı. Şimdi tüm programcılar işten çıkarılıyor diye. Hayır NASA'da da 10 yıl sürmez abi o. Biraz fazla oyalanmışlar orada diye.
Yani olabilir.
Ona bahsedecek. Öyle bir şey olabilir mi canım? NASA
kaç
bu?
Başkan değişti? Yok iki başkan değişti. Bir Obama gördü bu projeyi bir de şimdi Trump.
Trump gördü. NASA zaten NASA'ya girerken kart basıyorsun. Çıkarken de kart basıyorsun o belli senin mesaini ölçüyor onlar.
Yani ne kadardır bunda çalışıyorsun falan tarzında. Ama fırlatacaklarmış. Bakalım şimdi bu deneylerde şöyle bir olay da var. Hani hep diyorlar ya NASA'nın teknolojisi halka inerse şöyle olacak böyle olacak diye. Abi adam güneşin o sıcaklığına dayanan bir materyal bulmuş bak.
Evet ben de yani, şimdi dikkatimi çeken o oldu.
Hani bambaşka bir olay.
Felaketlerde şey vardır ya bazı felaketler. Güneş yaklaşıyor dünyaya ha, işte evet. Falan yanıyoruz hepimiz diye. Bunlar o zaman...
NASA'daki bilim adamı yanmayacak en azından. Çünkü o büyük ihtimal üretimi zor bir şeydir. Küçük bir şey üretecek abi böyle. Hadi altına toplanın.
Aynen.
Ama böyle. Oradan çıkamayacaksın düşünsene. Kalkanla beraber mi ilerleyecek?
İşte yeni bir distopya yarattık işte biz de.
Evet 4 kişinin yaşadığı aynen. Ama hepsi erkek. Bilim insanlarından ölümcül otonom silah geliştirmeme sözü. Şimdi Google, Amazon falan oradaki çalışanlar şey yapmışlar. Ya doğrusu Elon Musk ve Google ekibiymiş. Londra merkezi DeepMind AI ekibi. 2500 tane bilim adamı demişler ki bilim insanı biz demişler otonom robot yapmayacağız böyle insanları öldüren bir kendi aralarında akt imzalamışlar. Ve yani şimdi dünya açısından baktığın zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani çünkü benim için DARPA yani bu Amerika'daki üstü silah geliştirme merkezi işte Amerikan ordusunun oradaki bilim insanlarının Rusya'nın falan buna böyle bir imza atması diyeceğim ama Göya nükleer silahsızlaşma diye Rusya'nın Amerika'nın attığı imza var. Nükleer silah sayısı artmaya devam ediyor yani.
Ya şöyle bir şey var. Bence bunlar şey hani 50 yıl sonra torunlarımız bize küfretmesin diye. Hani vicdanen biz rahatız.
Ben yokum bak orada
bak,
imza
vallahi var. Vallahi imzam var ben yokum evladım diyebilmek için herhalde.
Yani otonom silah yapmayalım falan demişler ama.
Yapılacak belli o.
İyi niyet belirtisi. 2500 tane evet iyi niyetli adam var ama yetmiyor yani.
Ha bilim insanı olmak zor ya. Yeni teknolojik yapıyorsun ama biliyorsun sonra onu. İnsan öldürülmekte kullanmak için kenara ayrılacağı. Yani biliyorsun yani. Hani yapay zeka yapıyorsun sonra mesela biliyorsun.
Atom bombası yapıyorsun. Hadi ki amacın sevgi ve şey
kardeşlik ve barış diye. AK-47 taşıyan robot yapıyorsun. Hemen savaşa sokuyorlar. Ya kardeşim ben onu savaş için mi yaptım ya?
Harbiden niye düşsene? İnsan öldürsün diye yapıyorsun.
Vallahi bilime tövbe edersin. Kadir inanır gibi olur.
Ama yani. İşte itlik. Elon Musk biliyorsunuz bu Tayland olayında bayağı bir sapıttı. Yani böyle yörüngesinden kaydı adam.
O çok mevzu kafayı taktı o.
Abi orada yani. İngiliz bir dalgıç vardı. Adamla atıştılar. Adam en son dedi ki ben de oraya bilim için gittim. Sen pedofilsin hani oradaydın. Yani burada şey diyor adama çocuk sevici diyor yani öyle diyeyim sana. Anladım. Tayland'da o yüzden vardın çocukları da o yüzden kurtardın falan diyor. Bunu dediği adam mağaranın haritasının çıkartılmasında öncü rol almış. Onun sayesinde çıkartıldı çocuklar onun sayesinde kurtarıldı diyor. Ve dünyadan bu en değerli dalgıçların bulunması ve ikna edilmesinde de ilk o rol almış. Hani o çağırmış adamları gelin kurtaracağız diye.
Niye böyle bir ağızlaşa girmişler ki?
Abi Elon Musk çok fazla eleştiri yanmına tutuldu. Bir işe yaramaz bir tane denizaltı üretti. Aşırı yine prime time'de böyle bak gidiyorum, gittim, indim, denizaltıyı verdim. Artık geri sonlarda ben
çok
dönüyorum.
Çok PR yaptı.
Çok PR yaptı. Millet diyor ki abi bu PR yapılacak iş değildi. Gel yap yapabildiysen sonra konuşalım seni yani anlatabiliyor muyum? Mesela bu dalgıcı hiç gördük mü? Biz hiçbirini duyduk mu abi çıkıp sürekli böyle ben topladım işte geliyoruz şimdi kurtaracağız haritayı ben çıkarttım filan dediğini. Adamın ismi geçmiyordu yani.
Şöyle bir şey var. PR yapması hoş durmuyor olabilir ama bence PR yapmasında bir artısı var. Ya şundan dolayı olay devamlı böyle gündemde kaldıysa Elon Musk'ın yaptığı yanlışlarla da olsa bile kalmış olma ihtimali
abi,
var.
Abi sonra da mı adama pedofil falan dedi.
Şimdi... O saçma. Öyle de yani hani
bunu dedi ya %5 düştü Tesla hisseler hemen özür diledi %3 yükseldi.
Yani. %2 kayıp var yani.
%2 kayıp var hala o tarafta öyle bir durum var.
Ama Elon Musk'ın zaten bir şey söyleyeyim mi çok büyük ya ben hani uzaktan bakarken çok saygı duyduğumuz bir insan sonuçta. Yani ne kadar bazıları medya diyor, bazıları bilmem
abi,
ne diyor.
Abi düz dünyacılar gibi Elon Musk'ı hiç sevmeyen ve onun tamamen adi bir adam olduğunu inananlar da böyle türemeye
evet,
başladı.
Öyle bir şey de var. Ya Elon Musk şu an çok mercek altında bir adam ve çok da iç içe her şeyle. Yani biraz şey değil, dışarıda olan bir adam. Yani ben Elon Musk'ın hep şöyle hayal ediyorum yani. Hani SpaceX roketine bakarken tweet atıyormuş gibi. Hep böyle bir görüntüsü var. Çok yani medyayla iç içe ve ona bence bir noktada bu zarar verecek. Ama adam yapısı böyle yani.
Ben sadece tabii Elon Musk'ı kötü diyenler de düz dünyacılarla bir tuttuk ya şimdi oradan da bir...
Sen tuttun. Tuttuk değil. Ya tuttuk değil sen bir
Türkçemizin azizliğine uğradın bak. Anlatırken yanlış. Siz yanlış anladınız.
Sen Türkçemize de laf ettin yani. Vay arkadaş ya.
TDK'da böyle aşağı doğru gidiyorum. Elon Musk'ın denizaltı gibi böyle aşağı doğru.
Adamdan özür dilemiş. Özür dilemiş yani.
Adam kabul etmemiş ama. Dava açacakmış şimdi.
Açar.
Evet yani oradan 3-5 gelse
adam. Adam orada uğraştığı işlere bak senle uğraşacak kardeşim. Bir daha konuşma böyle insanlarla diye açmış.
Şaka gibi gerçekten de.
Efendim ben bir şeyden bahsedeyim o zaman. Uncharted oyununun bir filmi gelecek. Bu hepimizin bildiği bir şey. Fakat filmde kim oynayacak ne olacak diye bir çekmiyoruz. Tom Holland oynayacak deniliyor Spider-Man. Ve Nathan Drake'in gençliği anlatılacak deniliyor. Ama bugün Uncharted çok seven insanlara sorsanız onların bir numaralı düşündüğü adam her zaman Nathan Drake rolü için Nathan Fillion oluyor. Onun en büyük sebebi de Nathan Fillion'ın daha önce Firefly isimli bir dizide oynaması. Ve Firefly dizisindeki karakterin de Nathan Drake'e çok benzemesi aslında. Karakter ve tip saç olarak da benziyorlar yani. Saç, duruş, tip falan hani onlar da benziyor. Bunu bilen bir yönetmen abimiz bir fan filmi çekmiş. Fakat fan filmi demek için yüksek bir prodüksiyonu var filmin gerçekten. 15 dakika sürüyor. Biz de burada full yayınlayamayacağımız için YouTube'dan Uncharted fan film diyerekten seyredebilirsiniz arkadaşlar.
Burada full yayınlasak mı acaba?
İşte biz de ilk gösterim falan aynen. diye. Ya bazıları şey demiş buna. Deadpool yapıyor bize demiş. Yani Deadpool yapıyor olan kastı şu. Deadpool'un zamanında hatırlıyorsun bir CGI bir şey çıkmıştı. Evet. Çekim 6 dakikalık falan. Ondan sonra film onaylanmıştı. Hani o şey çok beğenildi falan filan olunca. Gene acaba Sony bize böyle bir şey mi yapıyor? Ona benzer. Ben önden yalı ama ben zannetmiyorum böyle bir şey yaptığını. Nathan Fillion'da oynatmazlar başrolde. Çünkü Nathan Fillion her ne kadar fanların, hayranların sevdiği bir isim olsa bile bu işler, Hollywood işleri öyle yürümüyor. Nathan Fillion'dan çok daha popüler bir çocuğu oynatmak isteyeceklerdir orada. Bir de gençliği...
Ki oynatmak istedikleri çocuk bence o role gider abi.
Gider. Bir de şöyle bir şey var. Ya ben, insanlar bazen kızıyor ama eğer bir ürünün filmini çekiyorsan bana sorarsan yeni bir şey söylemesi lazım. Yani hı-hı. oyunun birebir aynısını ben görmek
yok,
istemiyorum.
Ben de aynen. Karakteri ya, birebir görmek orada bir şey katmıyor
başka
bana.
Başka bir şey anlat. Evet. Başka ne? O yüzden Tom Holland'ın olmasına seviyorum. Çünkü hani Nathan Drake'in çok daha az bilinen bir geçmişi olacak. Bir de hani Uncharted hikaye olarak çok amşan bir hikaye olan bir oyun değil. Yani evet güzel bir Indiana Jones ama Indiana Jones zaten. Ya bir zaten de, bir filmden çıkmış bir oyun
abi
aslında.
Şunu çok iyi bir şekilde kabul etmek lazım. Eğer Hollywood gerçekten oradaki karaktere benzeyecek bir adam istese herhangi bir adamı oynatsa ayıyı bile oynatsa ona benzetiyor yani. Çok yani sıkıntı değil yani. CGI'nin üstüne surat mimiği koyuyor filan. Ya sıkıntı olmuyor.
Zaten Uncharted'ın filmi de aşağı yukarı bir Indiana Jones ya bu arada, kalitesine ulaşmaya çalışacak film olacaktır.
Evet, fan yapımı filmi izlerseniz eğer yani sadece karakter benziyor. Ne o savaştaki kişilerin absürt komedisi, ne olayın sadece bir binanın içinde geçmesi falan pek oyunla pek bir ilgisini göremedim.
Gene güzel çekmiş ya.
Kötü değil, çekim güzel. Adam da benziyor. Gerisinde bir şey yok yani. Yani komik de değil. 15 dakika niye o kadar sürmüş onu da anlamadım.
Aslında eğlenceli ya. Sen seyret baştan sona. Ya.
Ben sıkıldım birazcık.
Sen baştan sona adam akıllı seyretmediğin için sıkılmışsın.
Oyun daha güzel.
Herhalde oyun daha güzel. İkinci konu filmle alakalıysa Metal Gear'ın bir filmi gelecek. Ve bu filmin yönetmeni de açıklama yaptı. İsmi Jordan Vogt Roberts. Hani nasıl okunduğunu bilmiyorum. Biraz zor okudan bir isim. Yönetmen o. Kendisi Kong Island filmi vardı ya en son. Onu çekmiş. Şimdi senaryoyu bitirdiğini söylemiş. Ve şu açıklamayı yapmış. Benim için önemli olan açıklama bu aslında biraz da. Kesinlikle hani Hollywood filmi olacak diye böyle işte saçmalayacağımız bir şey yapacağımız film olmayacak. Kojima'nın göstermeye, işte efendime söyleyeyim, bize anlatmaya çalışacağı, sadık kalmaya çalışacağımız bir film yapacağız demiş. Kojima da şunu söylemiş adamlarla alakalı. Çekerse bu adam çeker demiş. Metal Gear filmini. Ya şimdi yani şöyle, karşı birbiriyle paslaşmışlar orada aslında.
Kojima'nın yönetmen koltuğunda oturuyor olması lazımdı bana sorarsan. Ya da en azından yardımcı yönetmen falan tarzında.
Fakat şu açıklama güzel değil mi? Şu açıdan önemli bir açıklama bu. Şu anda Metal Gear hakları Konami'nin elinde. Konami ile Kojima böyle firmalar ama adam ona rağmen Kojima'nın anlattıklarına saygılı olacağımız, anlattıklarını göstereceğimiz bir film yapacağız diyecek. Yani Konami çok sallamaz bu saatten
abi,
sonra.
Abi Konami sallamaz, şöyle sallamaz. Bedavaya Kojima'nın ismini kullanıyor mu? Kullanıyor hala. Tamam mı? PR yani bu. Çok da umurunda. Kojima sesini çıkartmadığı sürece.
Abi Japonlar biraz farklı ya.
Bir Kojima yapımı falan bile yazarım altı. Tamam mı? Sıkıntı yok. Eski Kojima hani. Kojima ile başladı. Adamın ismini ölene kadar yap. Sıkıntı yok. Ben sadece yani şöyle bir şey var. Metal Gear yapan şey Japon mantalitesi. O Kojima'nın anlatımı, adamın botlarını çekmesi, o bot sesleri falan anlatabiliyor muyum? Dikkat et, Kojima'nın açıları bile çok farklıdır. Evet. Silahları, dikişleri bile hani askerleri
göğüse,
falan.
Göğüs dekoltesi varsa oraya devamlı zoom
tabii
yapar.
Tabii oraya zoomlaması falan. Mesela şey var, Metal Gear Solid 4'te var değil mi vampir?
Evet.
Bak Metal Gear Solid 4'te benim hiç unutamadığım bir sahne var. Solid Snake'in nişan alıp vampiri uçaktayken alnının ortasından böyle vurduğu bir şey var. Nişan alması 5 dakika sürüyor, tamam mı adamın? Ama oradaki duruşu, gerilmesi, parmağını silaha yerleştirmesi, Kojima ayrıntıya o kadar önem veriyor ki abi.
Ama Metal Gear Solid 4'te 9 saat ara sahne var be abi.
Yani ama hani ara sahne de detay böyle var ya, ağzına su döküyor.
Evet.
Bak mesela M16'yı alır bir silah, evet, çıkartır şarjörü, içindeki mermiye bakar abi adam. Şarjörden bakar, böyle yanda yazmadığı için onun. O bile ayrı bir şey. Vurur onu mesela, ondan sonra takar filan.
Detaylar tabii canım çok önemlidir. Ama zaten bir Hollywood filminde bir oyundaki detayı seviyesini yakalayamaz yani. Filmi 10 saat anlatamayacağın için yani çok sanat filmine kaçar.
Yapmasınlar o zaman ya.
Ha işte, ama adamın dediği şey şu yani, tamamıyla sadık kalacağız diyor. Sadık kalmazsan kastı ne bilmiyorum. Biz 50 saat Metal Gear Solid oynadık. Yani tüm oyunlarıyla hala hikayeyi tam anlayamıyorsun. Okuman gerekiyor. Bir dakika, bu bununla paraleldi, bu bununla akrabaydı, bu bunun çocuğu
oldu. Okuyorsun zaten, hiç anlamıyorsun. Diyorsun ki bu benim anladığımdan farklı bir şeymiş.
Yani hala da tam adam bize 2 saatlerini anlatacak, merak ediyorum o yüzden. Ama öyle bir durum var işte.
Kötü göreceğiz. Bakalım, göreceğiz.
Şey yani, gördüm bu arada.
Tam gömecekler böyle
filmi. Neyse onu sonra konuşuruz. Tamam. Sen haberli şey yaptın.
Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu başlıyormuş arkadaşlar. 500 gramdan 25 kiloya kadar olan İHA'larda biliyorsunuz sizin bir ehliyet almanız lazım. Ve bunu uçurma konusunda bir lisans verecekler şimdi. Türk Hava Kurumu'nun sayfasına girip başvuru yaparsanız işte 3 saati pratik, geri kalan 36 saati teorik olmak üzere bir ders vereceklermiş. Pratik dersler az geldi bana. Hani teorisi neymiş ki o kadar? Motor dönüyor, uçuyor işte hani.
Zır cahil yorumları geliyor.
Yani işte hava buradan esiyor falan.
Yeni bir grup düşman edinmeye aynen devam ediyor. Her programda düşmanlar artıyor.
Türk Hava Kurumu'ndan yazıyoruz Mesut Bey.
Her programda biri senin böyle dartı olarak senin suratına dart atıyor.
Lütfen bundan sonra Sabiha'dan uçmayın. Yalnız yani gerçekten öyle bir olay var. Bence biraz daha pratik yapmak lazım. Sadece ben detay sayfasında şeyi göremedim mesela hemen. Ücretsiz mi? Ücretsizse ben de gitmek istiyorum.
Ücretsiz gidilmez oraya.
Bir diğer bir konu var abi mesela. İHA'yı biz mi getiriyoruz?
Ben İHA'mla geldim.
Mesela ben anka uçurmak istiyorum falan. Abi ben şunu uçurmak istiyorum. Enis neredesin dostum? Geliyor.
Geliyor.
Öyle bir durum var. Sadece bu tip konularda eğer siz biliyorsanız, araştırdıysanız, benim cahilliğimi örtmek istiyorsanız bunları da yazarsanız ya. Böyle bir durum var. Ama tabii Türk Hava Kurumu'nun sitesine girip bence eğer bu konuda şey istiyorsanız,
eğitim
istiyorsanız bir bakın derim ben. Bunu daha öncesinde şeye vermişler. Emniyet birimlerine ve askerlere vermişler bu dersleri. 60 yaşını geçkin Japonların %82'si emekli olmaya hazır hissetmiyormuş kendini.
Çok merak ediyorum. Bunun teknolojiyle ne alakası var?
Yok, bunu şey için aldım. İyi yaşam, hayat, işte güzellikler falan konuşuyoruz ya.
Öyleyse ben de öyle alayım. Bak senin haberlerin hep çok güzel oluyor ya. Çok böyle üzerine konuşulacak haberler alıyorsun.
Şimdi bu başlığı okuduğumda ne düşündüm biliyor musun? Bu Japon halkı çalışmayı ne kadar seviyor dedim.
Ben de Japon halkı intihara çok meyilli diye düşündüm yani. Boş durmak istemiyorlar.
60 yaşını geçkin insanlarla sohbet ederken, hani bu anketi yaparken ki burada 6250 tane erkek ve kadına sorulmuş bu iş. Neden hazır hissetmiyorsunuz dediklerinde %80'i maddi imkansızlıklar demiş ve şok oldum. Birdenbire o bütün haber başlığı Japonya hani kültürel şey birikim falan gitti. Şeydi hani çalışmak istiyorlar falan filan yok. Abi para yok yani ne yapacağım falan diye çalışmaya devam ediyorlarmış. Japonya'da hayat gerçekten çok zormuş. Buradan onu öğrendim hemen geçiyorum. Yani sadece kısaca başlık ve sonrasında bende yarattığı etki. Burada önemli bir haber var. Şehirden uzak yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor. Bak 10 yıl süren bir araştırma bu. 10 yıl süren araştırmanın sonunda ortaya çıkan veriler böyle başlık atmışız abi. Ve başlıkta sadece ne diyor biliyor musun? Araştırmaya katılanların %4'ünün abi %4 ise eğer ben betonda yaşamaya razıyım. Sıkıntı yok ya.
%4 ihtimalle.
%4 ihtimalle daha sağlıklı kalıyorsun. Yani şey yalan yani demek ki stres. Doğada da başka bir stres mi oluyor acaba? Ulan arı geldi, böcek sokacak mı, akrep
ben
mi?
Ben şey anladım. Beyinlerin sağlıklı kalması yani şöyle psikolojik bir sıkıntı mı yaşıyor demek istiyor yoksa daha mesela daha uzun ömürlü demiyor.
Abi, yani hafızada tutma bir şeyi tamam mı? Dikkat, konsantrasyon abi, bunlar
doğada,
önemli.
Doğada yaşamak bence zaten o konularda doğada yaşamakla şehirde yaşamak arasında çok fark yok. Bence doğada yaşamanın en büyük artısı daha zinde, oksijenli, uzun ömre sahip olma ihtimalinin yani, artıyor olması.
Vücudun öyle. Stresin yani, etkileri az olabilir. Evet. Ama demek ki stres beyni o kadar etki etmiyor mu? Alzheimer etkisi var deniyordu. Stresin yok demek ki abi.
Abi olabilir ya doğada da şehirde. Burada bence zaten kontrol gruplarına şeye bağlı. Mesela şehirde yaşayan herkes stresli yaşamıyor ki.
O da doğru. Yani, mesela sen ne kadar mutlusun ama ben sürekli stresten saçım dökülmüyor.
Ben mesela plazada yaşıyorum. Üst katta helikopterle uçuyorum gideceğim yer. Şimdi benim stresim yok ki. Benim trafik
gerçekten
stresim yok.
Gerçekten
şeyim yok. Bilmem ne yok yani. Hani nasıl bir yaşadığımla alakalı.
Trafikte beklerken de son model Cherokee jipinde bekliyorsun
gel
tamam
gel doğaya çıkalım. Bir tane çiftçi abiyle konuşalım. Stresten ölüyordur belki adam yani şu anda.
Gerçekten öyle bir durum var ya. Yani
var tabii canım.
Herkesin derdi ya kendine.
Bazı insanlar şey gibi yaşıyor. Özellikle şehirde hani çoğumuz zaten köyde kasabada akrabası vardır da hani köyde kasabada böyle emekli akraba değil de çalışan akrabayla konuşan arkadaşlar biliyordur bunu. Hakikat. Ya şöyle bir dünya yok yani. Doğaya girer girmez böyle oh paralar akıyor. Ekonomik durumumuzda hiçbir sıkıntı yok.
10 liraya işte bütün her şeyimi aldım. Buzdolabı doldu
şey
falan.
Şey fantezi var ya bir sera kuracağım. Ondan sonra işleteceğim falan. Sanki sera kurunca kendi kendine işliyor yani. Başında durmana gerek yok. Onun stresi yokmuş gibi ayrı.
Doğru.
Mala geldiler mi aldılar mı? Mahsul verildi mi edildi
sereye
mi falan.
Sereye biri girdi mi?
Yani girdim hani her şey stresli abi. Stresli bir hayat yok. Sen ne kadar kafaya takıyorsun onunla alakalı.
Öyle. Bu arada 2015-2050 yılları arasında da iki kat artacakmış dünyada yaşayan 60 yaş üstü. Yaş grubu. Ben de onlardan biri olacağım mesela. Yani normal herhalde. İki kat artacakmış ama.
Bazılarımızın gitmesi lazım. Seni dünya yolcu edelim yavaş yavaş diye. Dünyanın, ben zaten dünyaya Expanse diye bir dizi seyrediyorum da. Expanse bu arada güzel bir bilim kurgu dizisiymiş. Bilim kurgu seviyorsanız kesin bakın zaten. Ütopik bir, şey, distopik bir dünyayı anlatıyor diyeyim ya da yani. Olay şey orada. Dünya, Mars artık yerleşim var yani. Hani yerleşilmişler ve Dünya ile Mars kapışıyor. Hani acaba öyle olacak mı gerçekten diye merak ediyorum. Sığmayacağız çünkü dünyaya. Bayağı sığmayacağız yakında.
Öyle olacak bence.
Mars'a gider miyiz diyorsun?
Mars'a gitmek değil de parayı vurup daha yüksekte oturmak lazım. Bu sefer böyle aşağı bakıyorsun görmüyorsun ya kimseyi. Sıkıntı yok. Ne kadar boş.
Yani
ne kadar...
Dünya böyle kat kat çıkacak diyorsun
tabii
yani.
En yüksekte oturacaksın abi. Kimseyi görmezsen o boşluk huzur.
Şey falan başlar mı acaba? Dünya mesela bir katmanda. Hani bilim kurgu filmlerinde olur ya böyle underground mesela. Bizim şu an şimdi underground bir kat daha çıkıyoruz.
En sevdiğim bilim kurgu kısmı Halo'daki o dünya şekli.
Ha.
Bir dairenin içinde yaşıyorlar ya ve böyle gökyüzüne bakıyorsun orada da göl ve dağ var mesela hani.
Evet.
Ve düz dünyacılarla şimdi... yuvarlak dünyacıların harmanlandığı bir dünya.
Herkes
düz mü yuvarlak mı yani? Bir de öyle bir şey var.
O zaman şey çıkar. Soğan halkası mı yoksa lastik mi diye.
Buraya gidersem düz ama öyle gidersem yuvarlak. Biliyorsun onda düz kısım da var. Yani bu tarafa doğru evet. Gidersen de düşüyorsun aşağı.
O da var tabii canım. Şimdi iki tane oyundan bahsedeceğim burada sizler arkadaşlar.
Çocuklarınıza tanesi... dikkat edin dünyadan düşmesin.
Dağdan aşağı diyarda. Bir tanesi hiçbir zaman çıkmayacak ve belki çıkar şimdi kesin konuşmayayım ama üzüleceği insanların bir oyun. Dead Space 4. Dead Space'i yapan firma. Dead Space bu arada Türkiye'de bayağı sevilen de bir marka. Korku oyunu olması sebebiyle diye tahmin ediyorum. Güzel de bir markaydı zaten. Dead Space'i yapan firmayı kapattı EA. O yüzden Dead Space markası şu an askıda kaldı. Ve Dead Space 4'e dair ufak ufak geliştirmeler varmış aslında. Yapımcısı da konuştu. Yapabilseydik ne yapardık diye. Bu da imrendirmeye yönelik bir şey. Ve hoşuma gitti aslında yapmaya çalıştıkları şey. Şimdi açık dünya mantığını yapacaklarmış oyunu aslında. Ve olay şu olacakmış. Her bölümde bir günü yaşıyorsun. Ve o gün hayatta kalmaya çalışıyorsun. Yani güzel. Seni diyelim ki uzaya bıraktılar. Bir gezegendesin ve gemileri loot ederek, oradaki enkazları loot ederek, düşmanlarla kapışarak da bir amacın da var gene. Bir yandan hayatta kalmaya, bir yandan ilerlemeye çalışıyorsun. Ve her gün bir chapter gibi anlatılıyor sana.
Vay arkadaş.
Her chapter'da keşfedip işte efendime söyleyeyim gene daha iyi mühimmat, daha iyi yaşama. Bir tane hatta gemin olacakmış senin de, o gemiyle beraber ilerleyecekmişsin gibi bir durum var. Öyle bir imrendirici anlatmış ki şerefsiz, affedersiniz yani. Lan yapmıyorsun, niye imrendiriyorsun?
Yok şimdi bir fikri verdi. Şey ortaya attı bu fikri.
Yani ama Dead Space 4 markası EA'de.
Olsun.
Başka bir oyun yaparız.
Ubisoft'ta var hazır oyun motoru. Assassin's Creed Dead.
Ölümcül Assassin's Creed. Bu üzücü bir şey. İkincisi de Darksiders 3. Merak eden varsa eğer yeni bir videosu yayınlandı. 11 dakikalık. Değişmiş oyun. Darksiders 1 ve 2 gibi değil. Daha böyle dar, kapalı, klostrofobik ortamlarda geçen. Biraz daha böyle aynı anda 5-6 kişiye girdiğiniz değil de teke tek kapıştığınız düşmanlarla bir mantık olmuş. Ben aşağısı Darksiders 1 ile 2 daha çok hoşuma gidiyordu. Bu üçüncü oyun çok böyle içimi açmadı benim. Ama sevenler varsa baksın yani.
Benim çok oynadığım bir seri değildi. Yorum yaparsam yanlış olur. Arkadaşlarımızı kırmak istemiyorum.
Hayır, Mesut Çevik bir milat yaşıyoruz şu anda.
Yalnız bu arada oyun karakteri World of Warcraft'tan fırlamış gibi değil mi ya? Yani, League of Legends'la öyle...
World of Warcraft'ta o kadar çok karakter var ki her şey World of Warcraft'tan fırlamış gibi olabilir.
League of Legends falan filan derken bu tip oyunlar o kadar çoğaldı ki artık onlara benzemeyen bir karakter yapman imkansız.
Fantastik çizim şeyi daraldı iyice.
Aynen öyle gerçekten.
Her şey birbirine benziyor.
Şimdi bir haberim var, çok enteresan. Maymunlar... Bir saniye, ben haberin nasıl yukarı gelmişim. Şimdi maymunlar filan dedi, uzatmaya çalışıyorum.
Ben söyleyeyim.
Panama'daki bir grup maymun taş devrine girmiş.
Nasıl?
Çok yani, garip değil mi?
Çok garip, nasıl ya?
Taş kullanmaya başlamışlar artık yemlerini falan ezerken falan. Zaten maymunların araç kullandığı belli şeyler vardı. Ağaç çubuğunu sokuyordu işte, karınca yuvasına çıkartıp bunları böyle hop kebap hop, gibi protein. Böyle çekiyordu, yiyordu protein diye falan. Şimdi bir grup maymun Panama'daki, ama Panama'da yaşayan maymunların hani o türe ait sadece bir grup taş kullanmaya başlamış. Sadece erkek maymunlar taşla eziyorlarmış yengeçleri falan filan, kabuklarını kırıp öyle yiyorlarmış.
Şimdi önemli olan şey o bilgiyi aktarabilecekler mi?
Şimdi zaten onu söylediler. Birbirlerini öğreniyorlar diyor. Şimdi yayılıp yayılma hızına bakacaklarmış. Zaten daha öncesinde bir keşif varmış Amerika'da. Yine bir maymun grubunun taş devrine girdiğini, taşları kullanmaya başladığını. Taş devri derken de bu arada yani taşları bir araç olarak kullanıyorlar. Bir şeyi çakmak, bir şeyi kırmak için kullanıyorlar. Bu çok enteresan. Yani bundan acaba bir 1000 yıl sonra...
Maymunlar AK-47'yle.
Yine oraya geleceğiz tabii. O zaman mermi devrine mi giriyor? Ne devri oluyor?
Ama o zaman biz de o kadar gelişmişiz ki. Ama haber şu oluyor. Maymunlar AK-47'ye devrine girdi. Aman daha yeni mi girdiler canı falan diye.
Cahiller.
Cahil pis köpekler.
Nükleer devreye girdiler diyor. Nükleer enerji santrali yapmış, böyle şey kullanıyor.
Aklıma hep şey geliyor işte, o film var ya, Maymunlar Cehennemi. Ama şey, yeni versiyonları. Evet. Orada çünkü Maymunlar Cehennemi yeni versiyonlarında maymunların işte ilk evrim geçirme şeyi anlatılıyor
evet,
ya.
Evet. Yani onlar da bir şey veriyorlar, evrimleri hızlansın diye bir ilaç. Ondan sonra bunlar başımıza geliyor. İşte bilim adamı var ya.
Ne varsa pis bilim adamları.
Abi bize bilim adamı lazım.
Bilim okumuş insanlar korkacak.
Böyle ağlıyor, ona getiriyoruz. Teknoloji oyun programında konuştuğumuz şey. Bilim adamları çok yanlış. Olmasalar da olur. Onlar da bize ne yararı dokundu? Değil mi? Bir de öyle bir şey var.
Canım, ne var bilim
yaşam standardı mı arttırmadı? Cebime para mı koydu bilim adamı geldi? Uçuş lisansı gerektirmeyen kişisel hava aracı Blackfly. Abi adamlar 2011'den beri 1000 tane uçuş yapmışlar. Bir videosu var. Baya baya güzel bir şekilde uçuyor. Şimdi bu aletle şehirler arası uçuş planlanıyor. İki kanadında 4'er tane motor var ve
çok şık duruyor yalnız.
Evet, 100 km hızla çıkabiliyor.
100 km
çok da iyi. Kolay kullanılıyormuş. 30 dakika şarjla da 40 km mesafe elde ediyorsun. Yani git gel benim ev arabayla 36 km işe mesela. 18-18.
Onun riskine girer misin abi? Şimdi o 40 kilometre...
Abi İstanbul'u düşünüyorum, ben girerim herhalde. Zaten arabayla yola çıktığımı da aynı riski alıyorum.
Bir de tabii uçakta daha kısa sürer.
Bir de daha risksiz. Daha az risk var bana sorarsan.
Ben korkum şu, şarjım biterse havadayken diye. Çünkü hani 36-40 yakın birbirine. Ha iyi bari de. Yani başka insan
öldü. Açtım geliyorum.
Tamam, uçak ne oldu abi? Havada aşağı düşüyor da.
Yok, uçakta var.
Uçağın parası.
Evet, onunla beraber iniyorsun. Şimdi aletin bir spor araba...
Kaçın!
Lüks bir spor araba kadar pahalı olacağı konuşuluyormuş.
O kadarsa iyi. Ha, ne, ama hangi lüks spor araba?
Ve şey, uçuş lisansı gerektirmiyormuş bu arada. Nasıl oluyor bilmiyorum.
Onun gelir canım.
Gelir tabii şey canım. Böyle bir dünya mı var yani?
Hanım yeni aldım, hadi gel gidelim. Pış diye çarpıyor ondan sonra.
Tek kişilik bu arada. Tam böyle kişisel ulaşım ama aracı. Jetkillere benzemiyor mu abi?
Benziyor evet.
Benziyor değil mi? Benziyor. Onu böyle basit joystickle uçuruyormuşsun. Çok hoşuma gitti benim. Aşırı beğendim.
Benim çok hoşuma
gitti. Bir tane istiyorum. Buna şey demişler. Uçan araba demiştik biz. Uçan kayık abi bu demişler. Doğru.
Uçan kayık.
Doğru söylüyor. Zaten kayık gibi de bir görüntüsü var böyle filan.
Çok böyle yavaş yumuşak hareket ediyor yani yukarı çıkan.
Aşırı yumuşak arkadaşlar. Hareket ediyor. Aşırı dengeli bir alete benziyor ya. Bilmiyorum hani tam olarak.
Biz bir kullanıyoruz mu?
Aynen. Anında ölüm. Bir de ya da ölmüyorsun Allah korusun hani daha kötü.
Ya bizde şey falan düşünüyorum. Bizde hani şov falan oldu mesela. Pervanenin üzerine birini alır falan. Çocuklar şey haberlerde izleriz böyle. Şey var ya işte motorun üzerine 50 kişi oturdular falan diye. Uçan kayığın üzerine 100 kişi bindiler. Çocuklar pervanelerde falan böyle. Hanım gidiyoruz diye.
Ay düşünemiyorum yani. Sen kendin emniyet kemeri falan içeri takılı. Hanım arkada yapışmış böyle.
Tutuyor. Aynen. Yavaş git diye vuruyor böyle şeye. Tampona.
Beni burada bırak. Tamam bırakıyorum. Atla atla. Abi bir tane olay var. Bu fantastiğin ötesinde bir şey. Bitkilerde biliyorsunuz, daha doğrusu biliyorsunuz demeyi yanlış söylüyorum. Ben de bunu bu haberden öğrendim. Fototropizm diye bir şey varmış bitkilerde yaklaşım.
Bilmiyor musun?
Bitkiler güneşe doğru büyürlermiş.
Oha günaydın.
Gölgeden güneşe doğru ama hani güneşin olduğu yere doğru. Oradan hani güneşten yararlanayım diye. Evet. Tamam mı?
Bunun ismi de... Şey, bu bilmeyen var mıydı?
Fototropizmmiş.
Tamam bu hepimizin bildiği bir şey. Fototropizm.
Ben bilmiyordum valla zor okuyorum zaten her ikisini. Yani düşünsene. Yeni öğreniyorum. Orada Türkçe yazıyor. Okumasını zor yapıyorum. Bunu sosyal bir olayda böyle muhabbetin içine soktuğumu düşün. Fototropizm abi işte oradan şey yapıyor uzuyor falan.
Fototropizm işte.
Ha, yani uzuyor tarzında. Şimdi bitkilerin güneşe çıkması lazım ama bir yerden sonra da çok güneş gelirsin içeri alıyorsun. Yani bitki yetiştiriyorsan evinde bunu düzenli olarak yapıyorsun. Suyunu muyunu veriyorsun. Adam robot geliştirmiş bir tane.
Hayır robotunu evet.
Bir ayçiçeği görmüş çünkü böyle işte güneşe ulaşamadığı için ölen çok üzülmüş. Robot örümcek üstünde saksı var. Güneşe götürüyor bitkiyi çıt çıt çıt. İşte orada güneşte tutuyor güneş çok oldu diyor geri geliyor. Bitkinin suyu bitti sahibine böyle falan yapıyor böyle elleriyle. Bana su ver diyor su koyuyorsun. Abi tam bir anime karakteri ya. İnanılmaz bir şey olmuş.
Bunu yapan adam zaten ben söyleyeyim mi bitki falan bahane yani. Bayağı robot yapacakmış. Canı sıkılmış bitkili bitkili yapmış.
Ya zaten robot
yani.
Bayağı gelişmiş. Gördüğün gibi yazımızı evet, bile yazabiliyor. Uç noktada el ver diyorsun el veriyor sana falan.
Yani
böyle
o bitki orada. Falan şey bayağı evcil hayvan yapmış kendine.
Şimdi çok akıllıca bir şey. Bitki üstüne koyunca dünyada haber oldu. Çünkü bir sürü aslında böyle birçok yani örümceğe benzeyen ve çok yetenekli robotlar var. Hatta Apple Store'lara gidip bakarsanız orada robotikte durur bir tane robot. Onda şey yapıyorsun. Ağır olarak yani arttırılmış gerçeklik olarak tabletten bakarken düşmanlar görüyorsun. Robot onlara savaşıyor. Ateş ediyorsun falan. Hani o da var sonuçta. Ama o haber olmuyor. Niye? Çünkü askeri teknoloji. Bu ne yapıyor? Bitkiyi götürüyor bitki işte götürüyor yani.
Evet. Ya haber olması için
bir çok şey... humanist bir yaklaşım değil mi? Lazım. Müthiş bir şey yani. Tam yani, böyle çevreci.
Her şey için robot ya artık. Mesela şey aklıma geldi bunun için. Böyle 55 tane robotun olacak evde yani. Bulaşıkları yıkamak için robot falan. Ulan bitkiyi çıkar işte güneşe. Koydun çok zor bir şey değil yani bu.
Yok onu da robot yapacak. Sen ne yapacaksın o sırada?
Sıvır gibi yatacaksın şişman
olacaksın. Ama zaten olacak. Şey gösteriyorlar hep böyle bir karikatür vardır. VR kask işte burada pizza artıkları ağzının kenarında böyle şuradan da şey bağlamışlar.
Şey film serum. Var işte Wall-E filmi vardı ya. Wall-E'de insanlar işte güzel uzaya gidiyor. Evet. Hepsi böyle şişmanlamış falan kimse hareket etmiyor falan
bilgisayar
böyle.
Bilgisayar bir de yapay zeka özellikle onları öyle tutuyor hareket etmesinler diye. Yani. Müthişti o, gerçekten
o. Olacak yani o yüzden formumuza dikkat etmemiz lazım. Buradan çıkaracağım ders de bu oldu formumuza dikkat edelim.
Ya da yarın şeyle geliyorsun 8 ayaklı yine böyle bir sandalye tıs tıs tıs.
Bir şey söyleyeceğim zaten şöyle bir dünya düşünün abi. Herkes sanal gerçeklikte yaşıyor. Tüm ilişkiler sanal gerçeklikte. Tüm böyle görüntü sanal gerçeklikte. O zaman şişman olmanın tek esprisi sağlık problemi oluyor. Yani kimse fiziksel görüntüden değil sağlıktan oluyor. Sağlığı da çözerse zaten insanlar. Hani şişman olsan bile sağlıklı kalıyorsun kardeş çözülürse. Bir de tat alma duyu falan VR'a geçerse.
Ama Enis'cim zaten bu sosyal medeni değil hepimiz sanal değil miyiz?
Evet güzel.
Sanal şey sevgiler, sanal durumlar, sanal gülüşler, ikiyüzlülük.
Ya bırak şimdi saçma. Yılların geyiği.
Sosyal mesajı.
Sosyal medya.
Like için insanlar birbirini rezil ediyor.
Şey merak ediyorum acaba 100 yıl sonra ne tartışılacak? Etik olarak ne doğru bulunmayacak?
Yine Instagram'ı konuşacağız herhalde.
Yok canım. Artık onlar hayatın bir gerçeği olacak yani. Vatandaşlık hani Çin'de olan muhabbet vardı ya vatandaşlık puanı olacak diye evet. Bir şey. Ona geçilir herhalde ya.
Yani onu işte Black Mirror'ın bundan yani bu sezondan önceki en son sezonu gerçi... değil mi? Dördüncü sezon değil. Üçüncü, ikinci sezonları izlerseniz orada güzel özetlemişlerdi. Dördüncü sezon full şey. Atış bir şey yapmışlar işte Black Mirror markasını kullanarak onları bir
eleştiriyor. Gene yaptı eleştirisini.
Abi onların bir şeyi var işte uzay yolunu konu aldıkları bir bölümü var. Biliyorum. Öyle bir hype ki o. Onu izliyorsun. Allah'ım yine geldi bunlar işte yine böyle şey yaşatacaklar bize falan diyorsun. Hiç ummadığımız sürprizler falan. Sonrasını izliyorsun ben niye izledim ki vakit kaybı falan diyorsun.
Son
ama
bölüm güzeldi
o yine. Bölüm müthiş ya. İzleyin yani.
Neyse.
Netflix üyesi. Araya onda böyle.
Sponsorumuz yeni sponsorumuz. Aynen. Ben sana
bu arada dördüncü arıyoruz. Üç kişi kaldık Netflix üyeliğinde.
Tamam.
Sen gel eğer üyeliysen.
Var benim ortağım var. Evet, tamam. Bizde ortak girdiğimiz, danaya girer gibi ortak netimizde girdiğimiz bir üyemiz var. Şeyi söyleyecektim sana. Hatırlat sonra dedim, unuttum ben de. Blue TV'nin yaşayanlar ya da yaşamayanlar isimli yeni bir dizisinin fragmanı çıkmış, gördün mü? Türkiye'nin ilk vampir dizisi.
Ha, bedava olduğu için izlemiyorum ben onu.
Bedava değil, paralı Blue TV.
Ha, o zaman izleyeceğim. Şaka bir yana, Blue TV harbiden izlemiyorum. Paralı mı o ya?
Paralı. Onda, Netflix gibi aynı.
Anladım.
Bir de Puhu TV var. Puhu TV'de paralı üyelik var ama paralı üyelik girmezsen reklam izleyerek izleyebiliyorsun.
Ha, güzelmiş dizi. O. Bence öyle olsun. Güzel.
Hatta bir tavsiyede bulunayım. Puhu TV'de Şahsiyet'i kesinlikle seyredin. Haluk Bilginer'in dizisi.
Ha, onu
bence
çok
Türkiye'de
övüyorlar.
Yapılmış en farklı işlerden bir tanesi yani. Hem de hem bizden hem de izlerken şey demiyorsun mesela böyle ya, bu Türkiye yapmış işte, paramız olmadığı için yapamamışız. Onların gibi bir şey devdirtmiyor kesinlikle.
Fi hangisiydi? Çok konuşuldu.
Fi de o da Puhu TV olması lazım.
Puhu TV'nin bir de ilk dizilerinden bir tane daha var, yine çok konuşuldu.
O Blue TV, Masum'u diyorsun.
Blue muydu?
Ha. Masum'u diyorsun.
Masum, evet. O da çok konuşuldu. Evet.
Yani
zaten... O da nerede oynasa şey olmuş ha.
Abi zaten iki tane benim seyretmem. Ben Fi'yi o kadar sevmedim. Çok şey geldi. Amerikan.
Fi'nin zaten konuşulmasının amacı başkaydı da. Neden çok kötü reyting oldu.
Ya,
çok şey
seven sevmiş
ben
ama.
Ben izlemedim.
Bana çok hani romantik bir Amerikan romantizmi gibi geldi. Ya çok böyle izlerken şey yapamadım işte. Ya, var öyle insanlar Türkiye'de, yok demiyorum da. Bale yapan kız, müzisyen adam falan hani. Ama çok şey.
Yalnız var ya, var harbiden. Bizim çevremizde yok sadece.
Yok işte. Evet. Ama o yüzden zaten onları Amerika'da da, yani Amerikan yapımları da öyle elit yapım şeyler barındırıyor ya işte. Hani görmediğim bir şey değil ama mesela.
Dış güçler mi diyorsun?
Ya, anladın demek istedim.
Siyasi tartışma programına döndü.
Ama Masum mesela hem hikayesi güzel, anlattığı şey güzel, hem de o karakterler bizden. Yani o Haluk Bilginer'in işte oynadığı baba figürü, Ali Atay'ın oynadığı o polis figürü falan, hissediyorsun bizden gibi geliyor. Seyrettin mi sen Masum?
Adana 01 hangisinde, hiçbirini izlemedim ki ben onu.
Adana 01 normalde YouTube dizisi.
Evet, fakat biliyorum.
Adana 01 diyor, 01 sadece bu arada. Hı-hı. Adana'da geçiyor. Sonradan 3. sezonda galiba Blue TV satın alıyor.
Paralı oldu yani.
Evet, şu anladım. An o da paralı. Bayağı da eleştiri aldı zaten paralı olması sebebiyle, kitlesinden dolayı, ama adamlar sonuçta para kazanmak isteyebilirler.
Bir kazansın garipler. Ya zaten bak, o 01'de şöyle bir şey var. YouTube'da izliyorsun. Abi sen gizli kamera koymuşlar da, tamam mı? Çetenin içine. Adamları görüntülüyor gibi. Böyle bir doğallık, böyle bir şey olamaz ya. Evet. İnanılmaz.
Zaten ondan çok sevildi büyük ihtimalle. Çünkü Türkiye'de her şey, televizyonda izlediğin her şey çok yapmacı.
Evet, öyle.
Bir örnek vereceğim. 4M1K diye bir şey gördüm geçen gün. Sanırsam bir roman uyarlamasıymış.
Fox değil mi o?
Fox'ta. Evet. Gençlik.
Yalnız biz de izlemiyoruz o zaman, hepsini takip etmişiz yani.
Ben akşam televizyona bakınıyorum böyle ne var ne yok diye. Seviyorum hani sonuçta görsel işleri takip etmeyi seviyorum Türkiye'de.
Ama bak, ben hep ne derim biliyor musun? Allah herkese Fox'ta bir dizide oynamayı nasip kısmet etsin. Abi dizi tutsun tutmasın 3 yıl falan sürüyor ya. Hepsi iyi alıyor abi. Yani plaza falan dikiyordur oradaki oyuncular.
TRT daha iyi şey ama o konuda. TRT sonuçta reyting kaygısı da gütmediği için.
TRT son dönemde öyle değil ama reyting kaygısı güttüğü için dizileri kesebiliyor. Fox'ta nasıl bir şey varsa.
TRT'nin ben dizi kestiğini görmedim çok fazla.
Var var.
Leyla ile Mecnun bile kaç sezon gitti.
Ama Leyla ile Mecnun bile mi diyorsun? Abi Allah aşkına, o dizi Türkiye'nin yaptığı en kaliteli
ama
dizilerden
abi,
biriydi yani.
Şimdi onu seyreden kitle sence TRT'de zamanı gelince açıp seyreden bir kitle miydi? İnternette seyrediliyordu Leyla ile Mecnun.
Gerçi bir de öyle bir şey de olabilir.
Behzat Ç'ye de öyleydi. O da o yüzden yayında kalktı. Yani kimse reyting için televizyon açıp seyretmiyordu ki. O yoksa seyrediliyor canım Leyla ile Mecnun'a, bir şey demiyorum. Şöyle bir şey abi, orada 4M1K seyrettim. Filmi varmış bunun. Dizi yapmışlar bir de sonra. Dizisini seyrediyorum. Dedim ki ya, bunu izleyen bir ortaokul çocuğu varsa, ilkokul çocuğu, büyük travma yaşar liseye geçtiğinde. Çünkü özel kolej, eyvallah biliyorum ama abi şöyle bir şey gördüm. Bir ara gitar solosu kapışıyorlardı. Hani birbirlerine raconu öyle kesiyorlar, anladın mı? Ya dedim ki arkadaş.
Abi KPM'in lise... bir sürü meslekteyim, tamam mı? Etrafına bakamıyorsun orada, korkuyorsun çünkü. Olayları anlatayım. Şimdi biz paso yemeği çok severiz. Öğrenci
evet,
işi. Tamam. Ama inanılmaz yani. Onun tadı var ya, şu anda herhangi bir steakten alamazsın onu. Git yani et ye, o tadı alamıyorsun
hem
yani.
Hem ucuz hem çok doyurucu.
Abi böyle bir şey yok. Ayran da yanında içiyorsun. 10 numara 5 yıldız yemek. Paso almaya kantine gidiyorum. Abi çocuk geldi. Çocuğun biri de yani boş koltukta oturuyordu. Boş bir masaya geçmiş. Orası benim de lan dedi birisi gelip, tamam mı? Geldi de arkaya gittiler, kavga etmeye başladı. Lise yani.
Niye gitar soloları çıkmadı bu? Gitarlar çekip solo atsalardı.
Yok, onlar soloyu başka türlü atıyorlardı ama.
Özelde okumadım. Kolejlerde öyle bir şey var mı bilmiyorum da. Şöyle bir şey var. Bunlar gitar solosu kapışıyor. Arkada ışıklar dans ediyor falan. Işıkçı da orada yani, anladın mı? O da hani o kapışma için bekliyor orada.
Ya bir de abi şey yapıyorlar ya. Üniversiteye gitme çağında belki üniversiteyi bitirmiş, iş hayatına atılmış tipler böyle hafif sakallı falan. Orada şeyler liseli. Modundalar böyle.
Burada gene iyi yok. Tipler genç burada. Hani o kadar şey almışlar. Sakallı. Senin dediğin şeydi. Arka sıradakiler diye bir dizi vardı işte. Onda öyleydi. Herkes 30 yaşında ama liseli falan diye.
Herde.
Burada gene çocuklar genç yani. İyi. Yani böyle şeyler yapılmasına demiyorum. Yapılsın ama muadili örneği yok. Yani bir tane böyle bir şey var. Hani bu biliyorsun fantezi ürünü. Ben biliyorum ama liseye gitmeyen bir çocuk bunun fantezinin olup olmadığı konusunda bence fikir sahibi değil.
Neyse çocuklar hayal kursunlar. Boş
kursunlar ya. Da işte sonra çok büyük travma yaşanıyor hani. Hani gidiyorsun böyle liseye gitarını alıyorsun falan böyle. Sonra kardeş selamun aleyküm hoş geldin burada böyle böyle. Yani herkes koleje gitmeyecek sonuçta abi, kardeş.
Doğasinler şu anda kalmak olmadığı için sınıflarında büyük sınıftan kalan tipler yok. Yani ya biz gittik 6 kişilik bir ekip vardı. 3 sınıftan kalmış bunlar.
Hoş geldin.
Tamam mı? İşte birisi bir partinin bilmem ne şeyinin şeyi başkanı, birisi bilmem nenin şeyi falan. Adamlar zaten belli. Bir de bunlar çete gibi oluyorlar.
Evet öyle.
Birbirlerini koruyorlar tamam mı? Daha 6 tane iri yarı adam. Senden zaten daha iriler tamam mı?
Bir de o yaşlar da çok fark ediyor. Bir sene
yani bir sene fark ediyor. Yani siz dua edin öyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Onlar ne derse o oluyor. Abi burası sıra bizim. Tamam abi senin. Bu sırayı da sana vereyim mi abi falan tarzında.
Ben gittiğimde saçma bir muhabbet olacak da madem bitirdik artık haberleri yani, evet, yani artık. Anlatayım.
Bilim bitti. Bu kadar.
Üniversite dönemindeyken şöyle bir şey oldu. Ben 2 yıllık bir üniversitede okudum ve bir sebepten ötürü birkaç yıl sonra gittim üniversiteye. Hani bir 4-5 yıl sonra bir daha gittim üniversiteye. Ve şey bir gün kalmam gerekiyor orada. Devlet yurdunda kaldım. Devlet yurdunda kaldım ve o gün hırsızlık olmuş devlet yurdunda. Ben bir hafta falan kalacak olabilirim emin değilim tam böyle. Ve şeyim hani şimdi ben büyüğüm ya yaşlı onlardan. Ve öyle bir şey görüyorsun ki yaşlı ol büyük olman dışarıdan gözlemliyorsun. Yani hiç şeye yaşamıyorsun. İşte oradan reis gelip döver mi bizi acaba bilmem ne o sıraya. Tamamıyla dışarıdan gözlemliyorum bir izliyorum. Yaştan dolayı bir hürmet var böyle. İşte oradan sıraya çekiyor. Kim yaptı bunu? Kim yoldu? Bilmem ne oldu falan filan diye. Bana selam veriyorlar. Ben selam veriyorum falan böyle. Hani çok büyük bir rahatlıkla gözlemliyorsun ve o şey çok hoşuma gitti orada. Tamamıyla sanki o sürreal bir tabloymuşum gibi. Herkese böyle uzaktan bakıyorum. Oradan daha iyi anladım işte işi mesela. Nasıl oluyor? Nasıl hürmet var? Çocuklar tır tır titriyor böyle. Bize bir şey olur mu olmaz mı diye. Sen böyle izliyorsun falan. Hiç karışmıyorum. Beni ilgilendirmez çünkü. Ben tamamıyla şeyim o. Misafir gelen elçi gibiyim. Hani dışişleri elçiliğinden misafir gelmiş gibiyim. O açıdan güzel devlet yurtlarında böyle bir hafta falan gözlemleme şansım olmuştu.
Abi hürmetin ben en çok faydasını şurada gördüm. Askerdeyiz. Tuvaleti temizleyeceğiz. Gittim ben. Ben de orada yazıcıydım. Şey sırayı bozdum. Yani orada üstler şey yapmıyordu işte ne diyorlar üst tertipler falan gitmiyorlardı falan filan. Dedim ki ben de gideceğim siz de gideceksiniz. Sırayı bozdum. Zaten ondan sonra bayağı bir içeride bana düşman oldu. Her yerde
klasik şey yapıyor.
Klasik. Hatta bizim eski yazıcı vardı bana şey demişti. Abi bütün düzeni bozdum biz de rahat edecektik çalışıyorduk ama hani biz rahat etme dönemimiz gelecekken şimdi hepimiz tuvalete gidiyoruz. Üst adamlar gider mi filan onlar niye tuvalet temizlesin? Dedim ki bak ben de temizliyorum. Bir de şimdi orada şey diyemiyorlar sana. Ben de gidiyorum oğlum diyorsun.
Evet.
Hani sen yapmıyor olsan sana diyecek ki sen rahatsın. Onlar yok ben de gidiyorum diyorsun. Abi gittik temizleyeceğiz işte su tutuyorum filan. Oradan bir çocuk geldi. Abi dedi sen dedi yaşına hürmet dedi ben yapayım dedi. Adam yani acıdı bana. Her gittiğimde onlar yapıyordu. Ben orada duruyordum.
Gene sen rahata vermişsin yani.
Aynen öyle. Yaştan dolayı.
Ben bak şimdi gözünün yaşına bakmazdım yani. Yalatırdım sana. Blue TV'nin dizisi dedim onu da sonra söyleyeyim. He. Yaşamayanlar mı yaşayanlar mı ismini tam hatırlayamadım.
Yaşamayanlardır herhalde.
Ya yaşayanlar olabilir belki hani kelime oyunu falan.
Kan emenler.
Türkiye'nin ilk vampir dizisi diye lanse edildi ama varmış aslında Türkiye'nin ilk vampir dizisi. 2002'de mi ne yapılmış sonradan gördüm yani ben. Öyle bir vampir dizisi varmış. Ve şey bayağı Kerem Bürsin falan oynuyor. Yani böyle oyuncu kadrosuyla çekimler falan da aynı Amerikan yapımıymış gibi böyle prodüksiyonlu çekimler. Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Ya çok böyle cringe bir şey de çıkabilir. Ya abi çünkü fragmanı izleyince şey oluyorsun böyle. Gülmekle güzel lan arasında diye bir hikaye alıyorsun. Yani bir yandan komik geliyor sana Türk karakterlerin. Sanki böyle kılık değiştirmişler de kendi aralarında işte böyle doktorculuk oynarmış gibi vampircilik oynuyormuş gibi hissediyorsun. Bir yandan da böyle an güzel bir şey de olabilir aslında diyorsun. Merak ediyorum o yüzden.
Ya
bakın.
Şimdi bizde şöyle bir olay var. Yani ben onu söylüyorum bazıları geri kafalısın diyor ama şimdi bir toplumun kültürü var tamam mı? Gerçekten de. Yani bizim yetiştirilmiş kültürümüzde bir haç yok mesela tamam mı?
Tabii
yani
bir vampir teması
sarımsak yok. Vampir teması yani yok
bizim
mesela.
Bizim korku hikayelerimiz vampir değildir yani.
Değil yani. Bizde üç harfler vardır mesela onlarla yapabilirsin tamam mı? Çünkü neden senin kültürünün bir parça? Senin çocukluğunda korktuğun bir şey o.
Sömürdüler be
abi. Onu da sömürdüler neyse. Şimdi orada şöyle bir olay var yani vampire ne göstereceksin? Kur'an-ı Kerim mi açıp göster? Yani şeye uymuyor.
Evet bize uymuyor.
Adamın temasındaki vampirin korktuğu haç temasıyla senin kültüründe öyle bir şey olmadığı için örtüştüremiyorsun. Fragmanda... Mesela ölümsüz adam. Yapamıyorsun anlatabildim mi? Diyorsun ki ulan peygamber bile ölmüş diyorsun yani çok kültüründen geldiğin zaman din bakış açısıyla. Ha kimisi var tabii ki daha açık bakıyor adam dünyaya o ben dünya vatandaşıyım diyor.
Abi kabul dünya edilir. Vatandaşı olması da alakası yok ki. Ya sonuçta şöyle bir şey var ya, sen neye inanırsan inan, hiçbir şeye inanma, her şeye inan, hiç fark etmez. Yani görsel olarak sana yemiyor, anladın mı?
Yani sünnetli vampir mi, anlatabiliyor muyum yani? Nasıl bir şey abi?
Ama fragmanda şöyle bir şey var, isimler yabancı geçiyor. Yani Türkiye'de yaşayan yabancı bir grup da olabilir. Yani
yine dış güçler, bak ben hep bunu söylüyorum. Ülkemiz üstünde vampirinden yani zombisine oyun oynuyor abi.
Hani Dimitri deniliyor, bilmem ne deniliyor. Hep Türkçe konuşuyor tabii de. Hani belki öyle bir gerçekleştirme olabilir ama ben mesela şey isterdim.
Abi Brezilya dizisi çekip Türklerin oynaması gibi bir şey bu ya.
Ya şöyle bir şey yapılabilir, eğlence olurdu. Bunu bilen vardır belki. Can Bonomo'nun öğrenciyken galiba çektiği bir vampir film belgeseli var. Ve komik. Yani Türkiye'de vampirler ne yapıyor diye. Ben çok eğlenmiştim onu seyrettiğim zaman. 15-20 dakikalık bir skeç gibiydi yani. İşte böyle duruyoruz falan, bilmem ne yapıyoruz. Ciğer Türk yapıyoruz. İşte burada da ayinler yapılıyor falan. Hani böyle bir geyikti. Bu kadar kendini çok ciddiye alan yapımlar biraz riskli. Yani hiç işlenmemiş bir tema işliyorsun neredeyse ve kendini çok ciddiye alıyorsun. O yüzden izlerken böyle bir hani tüylerde kendi kendine işte cringe mevzusu var ya, hani abi niye böyle bir şey yaptınız diye. O hale de gelebilir ama umarım güzel bir iş çıkar. Çünkü görelim ya, farklı şeyler olsun Türkiye'de abi. Ve internet dizileri olmazsa devamlarımız plazada geçen ve birbirlerine aşık olan işte bir zengin yakışıklı plaza sahibiyle yanlışta ona aşık olan kızı izleyeceğiz devamlı. O can sıkıcı.
Ya, Türkiye'de cool bir, ama cool kelimesinin altını çiziyorum, bir polisiye dizi lazım ya. İstiyorum ben. Polisiye dediğin de böyle adamın yaşadığı o iş stresi falan filan. Besatçı tam o cool kelimesine uymuyordu.
Bence
o
uyuyor ya.
Psikopat Angaralı polis
ama
temasıydı.
Ama cool işte. Bizim kültürümüzün cool'u zaten.
Evet öyle, ama ben bir tane de öyle bir görmek istiyorum ya. Çünkü bizim polislerimiz aslında bakma aşırı zor şartlarda çalışıyor, sivil polisler. Üstlerinden ayrı şey var, baskı var, alttan halktan. Yani senin kimliğini sorduğunda adam görevini yapıyor aslında. Senin sosyal fayda da sağlıyor yani oradan birini ayıkladığı zaman. Ama sen rahatsız oluyorsun yani adamın. Değil orada mi? Da bir yaşadığı bir şey var. Tamam mı? Çevrildiğinde. Çünkü çevrilmekte de şöyle bir şey var. Yani ben onu hissediyorum.
Çok küçük bir hikaye. Bir anda büyük yapıp ama kimlik kontrolü. İlk bölüm. Kimlik kontrolü.
Adamın yaşadığı şeye bak. Çok basit bir şeyde bile, tamam mı? Adam stres yaşayabiliyor yani karşıdaki. Ya niye ben, çevirdin ki beni falan.
Fark etmez hangi meslek grubu.
5 kere çevirdiniz beni. Tamam da kardeş ben çevirmedim ki.
Meslek hangi meslek grubu olursa olsun benim tek istediğim şey şu. Yeter ki gerçekçi anlatılsın. Yani
öyle işte şeyden yani, çok gerçekçi sıkıldım.
Ya polis olur, başka bir grup olur, herhangi bir meslek olsun, mühendis olur, hiç fark etmez. Yani yeter ki
belinden çıkartıp tabancayla değil mi? 50 mermi atmasın yani.
Yani hani dın dın dın dın dın dın. Bu biraz daha böyle bizden hakikaten hikayeler dinlemek istiyoruz. Onun da tek şeyi internet dizileriyle olacak gibi geliyor bana. Ya Blue TV çok bizden bir hikaye yapmıyor şu an ama olsun. Hani öyle bir alternatif de olabilir. Bakmak evet lazım. Çok ön yargı olmamak gerek.
Bu arada dın dın derken arka sokaklardaki kamerayı seninle geçen konuşmuştuk ya. Belki o ekipten biri vardır ya, o olayı anlatan sürekli zoom giriş çıkış var ya.
Bizi izleyenler arasında
mı? Bizi izleyenler arasında var mı? Onun anlamı
kesin
ne?
Kesin vardır abi. Çünkü arka sokaklarda oynamayan biri en azından bir oyuncu,
o ekibin bir parçası,
bir figüran falan vardır belki yani.
Yani orada adam zoom butonuna mı basıyor sürekli? Şu el böyle mi çalışıyor? Orada konuşana sürekli böyle bir kamera oynuyor çünkü.
Öyle büyük ihtimal. Bence o şey ya çok dönük şey sonuk sönük bir çekim olacağı için.
Ya da bir After Effects şeyi var. Adam skripti tutuyor.
Basıyor. Kahve içerken basıyor tüm dizi.
Dizi o hale geliyor.
Tüm dizi zoomlansın diye böyle. Premier efri.
Keşke hep zoomlasa. Ay, beynim gidip geliyor. Bakamıyorum. Arada böyle evet denk geliyor bazen. Herkesin olmuştur böyle. Televizyonda gezerken denk geliyorsun arka sokaklara.
Ki o en olası denk geliyor dizilerden bir tanesi.
İzletiyor da kendini namussuz.
İşte ondan dolayı.
Evet.
O zoom işte o akıllı. Seninle konuştuğumuz konu işte ya.
Beynim bozma oluyorsun acaba ya.
Zoom akıllı TV etkisi, anladın mı? Aynen.
O zaman biz hiçbir şeye gerek yok. Arka sokakların şeyi lazım abi. Aynısı devam ama 7/24.
Arka sokaklar reboot oluyormuş.
BBG gibi belki de. Sürekli izliyorsun tamam mı? Sürekli açık ekran ve izliyorsun. Ha bak kimliğini sordu. Bak lan bu adam da kaçak tipi.
Onu al komiserim, onu al diye.
Arkadan geçene bak komiserim falan tarzında. Aslı olabilir mi ya?
Olabilir.
Olabilir ha, harbiden değişik bir sivil neyse polisin ama BBG'si.
Saçma sapan konulara girdik.
Tüm mafya ve uyuşturucu satıcıları izliyor. Nerede bunlar? Neyse arkadaşlar, evet bir ikisi birinden sonuna geldik. Keyfiniz iyi, bakın. Hoşçakalın.
Kamera kayıtta mı ya? İnşallah kayıttadır. Hoşçakalın.
Kırmızı yanıyor.
Ha görmüyorum, tamam. Hoşçakalın.
Evet. Ses kayıttadır inşallah. Evet bu sefer de sorunsuz bir yayın yaptık herhalde.
Bir de video inşallah tam
yükleniyor. Bayağıdır yalnız sorunsuzuz.
Video bir ara sizin kanal tam yükleniyor mu?
Yükleniyor. Bir ara seri yap... Yok gerçi video var doğrulu. Şey var. Yani yayınların sorunsuz olup kurgunun sorunlu olduğu yerler var. Evet.
Şu işi halledin artık.
Acaba şey mi yapsak ya, şuraya bir yazı yazalım. Şu kadar gündür yayın kazası yaşanmıyor tarzında.
Olur vallahi.
Bu müessesede.
Şu kadar gündür kazası.
Sıfır. Evet. Hoşçakalın.
Bay bay.